İyi akşamlar. Mukavemet TV'de yaptığımız eğitim ve toplum programına hoş geldiniz. Bugün programımızın ana konusu çocuk yoksulluğu. Konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Durmuş hocamızla bu konuyu görüşeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi son 10-15 gün içerisinde eğitim alanında yaşanan bildiğiniz kuşkusuz ama hatırlatmak istediğim birkaç haberle başlayacağım. Uzunca bir zamandır Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik meslek kanununa dayalı olarak öğretmenler arasında kariyer basamakları yaratarak öğretmenleri kademelere ayırmayı, öğretmenleri aslında bir uzmanlık mesleği olan öğretmenleri sınavda koşturmayı, rekabete sürüklemeyi hedef almıştı. Bu konuda sendikalar, kuşkusuz bütün sendikalar değil, özellikle eğitimsen, eğitimci başta olmak üzere bazı sendikalarımız bu kanunun iptalini istediler ve sınavın yapılması için mücadele ettiler, mitingler yaptılar, toplantılar yaptılar. Ama iktidar yanlısı sendikalar, eğitim sendikaları zaten onların da önerileriydi bu. Onlar desteklediler. Ancak bu sınavın sonuçları belli oldu. Çok enteresan bir durum. 614 bin başvuru yapıldığı açıklandı sınav için. Yani uzmanlık ve baş öğretmenlik sınavı. Bunun 506.974 öğretmen uzmanlık sınavını kazandı. 66.422 öğretmen de resmi açıklamalara göre baş öğretmenlik kademesine yükselmiş oldu. Aslında başvuruya ve kazananlara baktığınızda oran %95 neredeyse. Aslında göstermelik bir sınav, gereksiz bir sınav. Gerçekten öğretmenleri uğraştıran bir sınav oldu. Ancak belki düşünmemiz gerekiyor. Sendikalarımızın bütün çabasına rağmen, bütün çağrılarına rağmen öğretmen arkadaşlarımızın bu sınava yoğun bir katılım göstermesi kuşkusuz onların içinde bulunduğu ekonomik durumla çok ilgili. Bunu hatırlatarak geçelim. İkinci haberimiz. Yine tarikat, yine cemaat ve çok kötü haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, ekranda gördüğünüz şahıs. Bu aslında bu İsmail Ağa cemaatinin önemli aktörlerinden birisi. Sıradan bir insan değil. Yani insan bu konuyu anlatırken bile gerçekten çok rahatsız oluyorum açıkçası. 6 yaşında kız çocuğu 6 yaşındayken yine bir müridi olan bir vatandaşa 29 yaşındaki bir vatandaşla evlendiriyor imam nikahıyla. Bu konu gazetelere yansıdı. Haber oldu. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum ama bu cemaat ve tarikatların gerçekten artık çocuklarımıza, kadınlarımıza, insanlarımıza, topluma verdiği zararlar, yani ahlakla, dürüstlükle, insanlıkla hiç bağdaşmayan bu vakalar artık çoğalmaya başladı. Açık açık çoğalmaya başladı. Zira bu İsmail Ağa cemaatinin yakın zamanda ölen lideri diyelim ve bu cemaatin kendisi aslında kız çocuklarının eğitim görmesine de çok açık karşı olan bir cemaat. Bu 6 yaşında imam nikahıyla evlendirilen kız çocuğu cinsel tacizlere uğruyor yıllarca. Sanırım 17 yaşında hamile kalıyor, bir çocuğu oluyor. Eşiyle tartışıyor, ayrılıyorlar falan. Sonra tabii davacı olmasıyla ortaya çıktı. Şikayetçi olarak çalışıyor. Evden kaçıyor, evden ayrılıyor daha doğrusu. bu cemaat mensubunun kızının şikayetiyle bu konu ortaya çıktı. Tarikatlı cemaatler gerçekten laikliğin azılı düşmanları, laik toplumun düşman yok edilmesi için, yıkılması için pervasızca çalışan, uğraşan cemaatler bunlar. Bunu cemaat ne yaptı diye soracak olursanız, cemaat sadece bu tarikatın lideriyle bu söz konusu Yusuf Ziya Gümüşer'in fotoğraflarını, onunla ilgili belge görselleri kaldırdı. Dava sürüyor, dava açıldı, sürüyor. İzleyeceğiz ama laikliğin gerçekten bu toplum için ne kadar kıymetli, ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Laiklik yoksa aslında yaşam yok. Son haberimiz, bu da bir nefret suçu, bu da bir ötekileştirme, bu da bir ayrımcılık örneği. Bursa'da Hürriyet Anadolu Lisesi'nde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni derste Alevilere dönük nefret saçan sözler dile getirmiş. Ben Alevilerin gittiği yolun doğru olmadığını, yanlış olduğunu düşünüyorum. Bununla yetinmemiş, çoğu Alevi çocuğunun kimden olduğu belli değil gibi ahlaksızca bir beyanda bulunmuş. Bunlar öğretmen, bunları devlet okullarında öğretmenlik yapıyor. Bunlar çocuklarımızın karşısında ders veriyorlar. Aslında bu ırkçı, bu ötekileştirici, bu nefret dolu beyinleriyle toplumu zehirliyorlar. Kabul etmek lazım. Bu olay üzerine Bursa Eğitim Sen Şubesi, Alevi Örgütleri ve Bursa Barosu şikayette bulundu. Suç duyurusunda bulundu daha doğrusu. Konuyu takip edecekler. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Şimdi hocamız Mustafa Durmuş'la programa başlayalım. Hocam iyi akşamlar.
İyi akşamlar diliyorum.
Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum programa katıldığınız için.
Hoş buldum. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
Çocuk yoksulluğunu konuşmak istiyorum. Kuşkusuz yoksulluğun bir bölümü, bir parçası ama özellikle çocuklara yansıyan bölümünü konuşmak istiyorum. Bu konuda yazılarınızı dikkatle okuyorum. Bu konuda çok yararlandığımı söyleyeyim. Buradan da bu düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Yoksulluk denince ne akla gelir hocam? Yoksulluğun bir tanımı var mıdır? Yani yoksulluk değişken bir şey midir? Yoksa bir ölçüsü var mıdır? Nedir yoksulluk sizce?
Ben de herkese iyi akşamlar dileyerek başlayayım. Şimdi İsmet hocam, programa başlamadan önce 3 tane önemli haber verdiniz. Tabii o sorunuzu yanıtlamadan önce o haberlerle ilgili bende uyandırdığı çağrışımlarla izniniz olursa başlayayım. Evet. Çünkü bir yandan çok vahşi bir biçimde gerçekten insanın kanını donduran bir çocuk tacizi daha örneğiyle karşılaştık. Ve adres belli, yapanlar belli. Ve bu sadece son zamanlarda olanlardan bir tanesi ya da ortaya çıkanlardan bir tanesiydi. Diğer taraftan da Alevilere yönelik olarak nefret söylemine tanık olduk ve bunun da bir eğitim sistemi içerisinde yer alan birinden gelmesi tabii ki çok can yakıcı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu da eğitimi bir bütün olarak masaya yatırılması gerektiğini tabii ki kuşkusuz gösteriyor. Ama biliyorsunuz diğer yandan da bugünlerde mecliste bütçe görüşülüyor, meclisin genel kurulunda. Ve kuşkusuz ki meclisin genel kurulunda görüşülen bütçelerden bir tanesi de en çok payın ayrıldığı iktidar tarafından ileri sürülen eğitim bütçesi. Çünkü 651 milyar TL civarında önümüzdeki yıl eğitim için bütçe ayırdıklarını, işte 438 milyar küsürlük bir ya da 435 milyarlık TL'lik de bir payın sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldığı ileri sürülüyor. Şimdi bütün bunlar ortadayken bu bütçenin nasıl dağıldığına bir bakmakta çok büyük bir fayda var. Örneğin bu bütçeden bu çocukların korunmasına ya da birazdan gireceğimiz konu anlamında çocuk yoksulluğunun önlenmesine ilişkin herhangi bir pay var mı diye baktığımızda maalesef herhangi bir şey göremiyoruz. Yani çocuklar için bu bütçede herhangi bir şey olmadığı gibi biraz evvel sözünü ettiğimiz Aleviler için de kendi inançlarını sürdürebilmek açısından, kabul edilebilirlik açısından onlar için de bir şey yok. Ya da ana dilinde eğitim bağlamında bir herhangi bir düzenleme olmadığını da görebiliyoruz. Ama bu bütçede ne var? İşte biraz evvel konuyu anlatırken, adres de verilirken karşımıza çıkan o cemaatlere ve o tür yapılanmalara bütçeden cömertçe paylar ayrıldıklarını görebiliyoruz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden doğrudan ya da dolaylı bir biçimde bu tür desteklemeler bu tür organizasyonlara yapılıyor. O nedenden dolayı bu sadece toplumun içerisinde var olan bireylerle sınırlı bir şey değil. Sanki maalesef bütçe ve devlet içerisine kadar da organize bir şekilde girmiş bir yapılanma gibi karşımızda duruyor. Bunu bir bütün olarak alıp gerçekten de buna karşı ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğini altını çizmek lazım. Bu konunun tabii ki laiklikle, özgürlükçü bir laiklikle kuşkusuz ki bir ilgisi var. Ama demokrasi mücadelesiyle de doğrudan bir ilgisi olduğunun altını çizelim. Şimdi gelelim sorunuza. Yani çocukların sadece bedenleri üzerinden ya da ruhları üzerinden bir sömürü gerçekleşmiyor. Bunun en güzel örneğini 6 yaşındaki kızımız için siz verdiniz zaten. Bunun gibi sayısız örnekler de karşımıza çıkmıştı. Bir bütün olarak çocuklar ciddi bir yoksulluk ve yoksunlukla karşı karşıyalar. Ve bu giderek de çok net bir biçimde ortaya çıkmaya başladı. Yani bu yılın Mart ayında Avrupa Komisyonu'ndan bir yetkili parlamenterin hazırlamış olduğu bir raporda özellikle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birkaç tane ülkedeki çocuk yoksulluğunun çok tehlikeli boyutlara ulaştığına dair çok önemli tespitler yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye'de yoksullukla beraber çocuk yoksulluğunda ve tabii ki kadın yoksulluğunda da çok ciddi bir artış söz konusu. Ama biz yoksulluğu tabii ki sadece sayılara indirgeyemeyiz. Yani sayılarla açıklanabilecek bir olay değil. Örnek vermek gerekirse UNICEF yoksulluğu işte çocukların kendilerini ifade edememeleri, özgür bireyler olarak topluma katılamamaları, kendi gelişimleri için gerekli olan maddi ve manevi destekleri alamamaları biçiminde yorumluyor. Sayılar da veriyor. Diyor ki mesela işte günümüzde 365 milyon civarında dünyada yoksul çocuk var. Aynı zamanda bu çocukların sadece beslenmeleriyle ilgili değil, eğitim, sağlık ve temiz suya erişememeleriyle de ilişki kurulduğunda daha geniş bir yoksullaşma kavramından söz ediyor ve 644 milyon çocuğun yoksul olduğunu söylüyor. Bunlar çok yüksek rakamlar. Türkiye'ye baktığımız zaman da TÜİK de mesela en son Nisan ayında yayınladığı bir çalışmasında Türkiye'de yaklaşık %29 küsür nüfusun çocuk sayısı olduğunu söylüyor ama bu çocukların yaklaşık %32'sinin 31 küsürünün yoksul olduğunun altını çiziyor. Yani TÜİK'in verilerine göre bile Türkiye'de her 3 çocuktan bir tanesi yoksul durumda. Şimdi sayılarla ifade ettiğimizde genel olarak açıklanan şu: Birleşmiş Milletler'inde, UNICEF'inde, diğerlerinde işte günde eğer 1.90 yani 1,11 dolar 90 sentten az geliriniz varsa, tüketim yapabiliyorsanız o zaman yoksulsunuz deniyor ve çocuk yoksulları da bunun içerisine dahil ediliyor. Ama dediğim gibi bunu daha geniş anlamda ele aldığınızda, örneğin eğitime, sağlığa ya da içme suyuna ya da diğer hizmetlere erişememe gibi durumla karşılaştırdığınızda bu sayının hemen ikiye katlandığını neredeyse çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ama bu yoksulluk sayıların da ötesinde bir sosyal ilişkilenme biçimi aslına bakarsanız. Yani özellikle de emekçi sınıfların ve onların çocuklarının sosyal düzenle ilişkilenme biçiminden doğrudan kaynaklanan bir sorun. Böyle olduğunda da yoksulluğu, özellikle de çocuk yoksulluğunu biz ne olarak görmemeliyiz? Sadece bir sonuç olarak ele almamalıyız. Bu sonuçlar üzerinden de bunu ortadan kaldırmaya dönük yüzeysel tedbirlerle, mesela çocuklara yapılan yardımlar, belki birazdan da o konuya da girebiliriz. İşte her çocuk için günde okul çocuğu için en az bir kez bedava ücretsiz yemek ya da kahvaltı biçimindeki öneriler, bunlar çok kıymetli, çok işe yarayacak şeyler ama bunlarla çocuk yoksulluğunun ortadan kaldırılabilmesi mümkün değil. Çünkü yoksulluk bunu da çok aşan başka bir şey. Yani kimlerin yoksul olduğuna baktığınızda işte o çocukların ailelerinin asıl olarak yoksul olduğunu görüyorsunuz. Bu tesadüf bir şey değil. Yani Türkiye'de olduğu gibi sosyal sınıfların bu kadar birbirinden ayrıştırılmış olması ve çalışan sınıflar olarak da adlandırılan bu emekçi sınıfların, işçi sınıfının, işsizlerin, bütün bunların milli gelirden aldıkları payın çok düşük olması onların zaten yoksul olarak nitelendirilmesiyle sonuçlanıyor. Mesela yine TÜİK verilerine göre baktığımız zaman, uluslararası veriler de bunları destekliyor, İkisinin karması olarak bir hesap yaptığımızda Türkiye'deki en yoksul %50'lik nüfus, yani 40 milyonun üzerindeki nüfusun milli gelirin sadece %14.7'sini, yani 6'da birinden dahi az aldığını görüyoruz. Pay aldığını görüyoruz. Yani %50'lik nüfus %15'in altında pay alıyor. Bunlar külliyen zaten yoksul. Bunların bir de birikmiş şeyleri de yok, gelirleri de yok. Yani servet anlamında harcayabilecekleri. Çünkü toplam servet pastasından da %3.2 oranında pay alabiliyorlar. İşte bu bölünmüşlük, sınıfsal bölünmüşlük, emek sermaye çelişkisi, artı değer sömürüsü, bütün bunlar emek sömürüsü dediğimiz şeyler aslında yoksulluğun da, çocuk yoksulluğunun da en önemli nedenlerini oluşturuyor. Yani şöyle çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bu ülkede kimler yoksul diye sorduğumuzda bu ülkede birinci olarak emekçilerin çocukları yoksul. İşçilerin çocukları yoksul. Çünkü işçilerin kendileri zaten yoksul. Yani yoksulluk ücretlerinin dahi altında ücretlerle çalışmak zorundalar. Düşünün, şu anda asgari ücret 5500 lira ve onun artırılması tartışmaları bugünlerde gündeme gelmiş durumda. Ama 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 25 bin liranın üzerine çıktığını biliyoruz. Açlık sınırının ise 7500 liranın üzerine çıktığını görüyoruz. Yani artık asgari ücret de genel bir ücret düzeyi haline gelmiş durumda. Yani çok sayıda işçinin, çoğunluk işçinin, %70'e yakın işçinin ücreti aslında asgari ücret olduğu için genel ücret düzeyi olarak bunu nitelendirebiliriz. Ama bu zaten yoksulluk sınırının da altında, açlık sınırının da altında.
Şöyle bir şey ifade edeyim. Şimdi geçmişte genellikle ve yoksul dediği zaman işte işçiler, işsizler, gerçekten kimsesizler küçük bir grup gibi anlaşılırdı. Oysa bugün bile yani yoksulluk sınırı denen maaş, para her neyse 25 bin lira gibi bir ölçü ile anlatılıyorsa, şimdi bir düşündüm. Yani öğretmenler, doktorlar, mühendisler, hocalar, elbette işçiler, köylüler, üreticiler, işsizler, göçmenler. Aslında bu toplumun çok büyük bir kısmı yoksul. Bu bir facia. Yani hani hep anlatırlar, orta gelir, orta direk kalmadı falan. Gerçekten mesela geçmişte doktorlar, işte mühendisler kısmen İşçilerle aynı şeyde görünmeyebilirdi. Yoksulluk havuzunda görülmeyebilirdi. Ama gerçekten bugün eğer yoksulluk 24-25 bin lira gibi bir rakam olarak ifade ediliyorsa bu toplum gerçekten çok ciddi bir kriz içinde ve halkın çok büyük bir çoğunluğu yoksullukla boğuşuyor demektir. Kuşkusuz derece derece yaşanıyor bu. Yani işsiz bir insanın yoksulluğuyla bir işte mühendisin, bir doktorun, bir öğretmenin, çalışan bir insanın yoksulluğu aynı olmaz ama sonuçta sistem aslında giderek bu meslekteki insanları işçi sınıfının kaderiyle ortaklaşan bir hale doğru öteliyor ve işçileşiyorlar aslında bunlar çok açık. Ve sınıfsal bir mesele diyebilir. Buyurun kusura bakmayın. Aklıma birden geldi.
Bu sefer çok iyi, çok iyi oldu bu katkınız. Çünkü gerçekten de geçmişte çok eskilerde örneğin 19. yüzyılda 20. yüzyılın ortalarına kadar hatta yoksul sayısı nispeten toplumun bir azınlık kesimini oluşturduğu için bu yoksulluğun niye ortaya çıktığına ilişkin teoriler de öyle oluşturuluyordu. Mesela deniyordu ki tembel insanlar yoksul olur. Hatta belli toplumlarda işte bu Allah'ın bir takdir ilahisidir. Dolayısıyla da bununla karşı çıkılmaz ama bütün bunlar söylenirken genel bir durum değil, çoğunluk bir durum değil, bir azınlığın durumundan söz edilirdi. Ama biraz evvel hem sizin hem de benim ortaya koyduğumuz verilerde olduğu gibi aslında yoksulluk giderek bir genel durum haline geliyor. Yani istisna olmaktan çıktı, bir norm haline gelmeye başladı. Bu oldukça önemli. Biraz evvel de söyledik, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı eğer 25 bin liranın üzerinde başlıyorsa o zaman bütün hemen hemen şu ana kadar orta sınıflar olarak da adlandırılan sınıflar günümüzde yoksul sayılmalı. Kaldı ki her bir ailede de bir asgari ücretliden fazlasının çalışması bir istisnai durum. Yani iki tane, üç tane, dört tane asgari ücretli çalışacak ki ancak o yoksulluk düzeyinin üzerine çıkabilsin. Peki burada işte asıl sorun şu. Peki bu kadar genel bir hale gelen durumu nasıl açıklamak lazım? Bu kadar yaygınsa, bu kadar büyük orandaysa biraz evvel sözünü ettiğim gibi bir sosyal ilişkilenme ile ilgili. İşte bu aslında yoksullaşma ya da yoksullaştırma kanunu dediğimiz kanunla ilgili. Yani kapitalizmin işleyen günümüzde en önemli kanunlardan bir tanesi yoksulluk ya da yoksullaştırma kanunu. Yani kapitalizm geliştikçe, ilerledikçe bakıyorsunuz gelir dağılımı adaletsizliği giderek artmaya başlıyor ve gelir dağılımı adaletsizliği ile birlikte yoksullaşma, yoksullaştırma hatta mülksüzleştirme biçimindeki bir takım politikalarla birlikte yoksul sayısında da bir artış var. Bunun anlamı şu, bu bir kanunsa eğer, kapitalizmin işleyen bir kanunuysa temelden bir değişikliğe ihtiyaç var demektir. Yani kapitalizmi karşınıza almaksızın bir takım palyatif çözümlerle yoksulluğu ortadan kaldıramazsınız. Nitekim dünyaya da bakın, şöyle söyleniyor, diyor ki Dünya Bankası verilerinde toplam yoksulluk 850-860 milyon civarında yoksul var. İşte Covid'den sonra bu yoksul sayısında bir miktar daha artış oldu, 1 milyarın üzerine çıktı. Bazı veriler de beslenme yetersizliği çeken insanların sayısının 1,5 ila 2,5 milyar civarında olduğunu söylüyor. Şimdi bütün bu veriler şunu gösteriyor, bu asla bir istisnai durum olamaz. Bu aslında genel bir durumdur ve bunun arkasında da bunu açıklayacak bir ilişkilenme biçimi vardır. O da işte kapitalizmin emek sömürüsü gibi, onu açıklayan artı değer kanunu gibi, sermaye birikimi kanunu gibi, krizler kanunu gibi bir yoksullaştırma kanunu bunun arkasında olduğunu ortaya koyuyor. Yani kapitalizm var oldukça yoksulluk ve aşırı yoksulluk giderek daha fazla olacaktır. Kuşkusuz bir de çeşitli kesimler, sınıflar arasında göreli yoksulluktan bahsetmek mümkün. Yani daha iyi gelire, daha iyi servete sahip olanlar diğerlerine göre daha varsıl durumdadırlar. Diğerleri de onlara göre daha az varsıl durumdadırlar. Bu çerçeve içerisinde genellikle yoksulluk işte bir toplumdaki medyan gelir dediğimiz nüfusun yani %51'inin aldığı gelirin yarısından azını alanlar olarak tanımlanıyor. Bu bağlamda da buna baktığımız zaman da zaten ciddi bir biçimde Türkiye'de bir yoksulluk oranının, yoksullaşma oranının çok ciddi bir şekilde ortaya çıktığını görebiliyoruz. Nitekim biraz evvel de sözünü etmiştim ama mesela OECD ülkelerine baktığınız zaman, OECD ülkelerine çocuk yoksulluğu açısından 41 tane OECD ülkesi içerisinde, OECD ülkesi içerisinde ilk 2'deyiz. Costa Rica'dan sonra en yoksul çocuk yoksulluğuna sahip ülkeyiz. Buna Güney Afrika'yı kattığımızda OECD dışı bir ülke 3. sıraya geriliyoruz. Ama bu yıllardır böyle ve bu süreçle giderek bu izlenen politikalarla, stratejilerle vesaire filan da devam edecek gibi gözüküyor. Yoksulluğun azaltılabilmesi geçtiğimiz yüzyılda sadece bu 1950 ile 1990 arasındaki o kısa bir süre içerisinde izlenen politikalar sayesinde oldu ama neoliberalizmin tekrar sizin de bildiğiniz gibi 80'li yıllardan itibaren hakim olmasıyla birlikte tekrar yoksullukta ve küresel yoksullukta ama buna bağlı olarak da çalışan sınıfı yoksulluğu, kadın yoksulluğu, çocuk yoksulluğu ve belki birazdan da girmeyi uygun da buluruz diye düşünüyorum. Farklı etnik yapıların da yoksulluğu, farklı kimliklerin de yoksulluğu gibi yoksulluklar artık ön plana çıkmaya başladı. Ez cümle şunu söylemeliyiz. Burada bu anlattıklarımızdan şu ana kadar çıkan sonuçudur. Bu bir kapitalizmin kanunudur. Kapitalizm var olduğu sürece yoksulluğun ortadan kalkabilmesi mümkün değildir. Zaman zaman azaltılabilmesi çeşitli politikalarla mümkün olmuştur ama her seferinde geriye tepmiştir ve giderek daha büyük bir sorun haline gelmiştir. Kapitalizm ortadan kaldırılmadığı sürece o üretim ilişkileri ve ona bağlı ortaya çıkan o bölüşüm ilişkileri ki bunların başında gelir dağılımı adaletsizliği geliyor. Ortadan kaldırılmadığı sürece yoksulluğun ortadan kaldırılabilmesi mümkün değil.
Evet. Kuşkusuz ülkeler arasında göreli yoksulluk durumu değiştiği gibi ülke içinde de dediğiniz gibi çeşitli katmanlar, çeşitli toplumsal kesimler, sosyal kesimler üzerinde farklılaşıyor ama yoksulluğu hani bu arada hani genel olarak hemen hemen hepimizin dilinde siz de ifade ettiğiniz, verdiğiniz rakamlar da bunu gösteriyor. Türkiye gerçekten derin bir yoksulluk yaşıyor. Yani yoksul ortalama bir yoksulluk hali değil. Eğer ilk ikinci sıradaysa yoksullukta gerçekten çok derin bir vaziyette. Çok ciddi bir mesele bu mesele. Bunu kuşkusuz çocuklar çok başka yaşıyor. Yani çocuklarda yoksulluğu yaşam meselesi çok daha problemli sonuçlar yaratıyor. Belki de geleceğimiz, ülkemizin geleceğini belki de etkileyen. Bülent Şık hocamızla bir program yaptığımda bir şey söylemişti. İlk bin gün çocuk beslenmesi konusunda özellikle yani beslenme açısından konuştuğumuzda çok çok yaşamsal bir şey. Yani ana rahminde çocuk daha dünyaya gelmeden ilk bin gün içindeki beslenmesi çok kıymetli. Neden dediğimde yani beyinsel, zihinsel, bedensel, düşünsel her türlü özelliklerini etkileyecek bir durum. Şimdi o zaman çocuklarımız eğer bedensel olarak gelişemeyecekse, zihinsel olarak gelişemeyecekse yani nasıl bir toplum ortaya çıkacak buna bakmak lazım. Çocuklar nasıl yaşıyor bu yoksulluğu hocam? Biraz onun üzerine şey yapalım. Çocuk yoksulluğu evet. Üzerine.
Tabii ki. Şimdi ama bir kez daha şu verileri netleştirerek söyleyeyim. TÜİK verilerini şu anda önümde zaten. TÜİK'in 20 Nisan 2022'de istatistiklerle çocuk 2021 raporuna göre Türkiye'de 7 milyon 378 bin yoksul çocuk var. Bu oran %32.1'e denk düşüyor. Ve Türkiye nüfusunun da yaklaşık %27'si çocuklardan oluşuyor. Yani oldukça aslında yaygın bir geniş bir kitleden de aynı zamanda söz ediyoruz. Yani bu çocukların yoksulluğu, gelecekleri, bugünkü durumları hemen hemen her şeyi etkiliyor. Bunun altını kesinlikle kalın çizgilerle çizmemizde çok büyük bir fayda var. Çocuk yoksulluğunun biraz evvel söylediğim gibi nedenlerini konuşurken hani aileler yoksul olduğu için, işçiler yoksul olduğu için, işsizler yoksul olduğu için, çocuklar da küçük esnafta aslına bakarsanız yoksul olduğu için çocuklar da çok yoksul demiştik. Şimdi çocuklar bir evde yoksulluğu yaşadıkları gibi okullarda da yoksulluğu yaşıyorlar ve okullara da taşımaya başlıyorlar. İşte bu son zamanlarda sizin de bildiğiniz gibi çocukların beslenememe sorunu ve okula aç gitmeleri gibi bir konunun gündeme gelmesiyle sonuçlandı. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda kendi mutfağından eşiyle beraber seslendiğinde oldukça ses de getirdi. Orada da söylediği bir şey vardı kendilerinin. Dedi ki işte bu çocuk yoksulluğunun zıddı zenginlik değil aslında adalettir. Yani olmayan adalettir diye. Benim açımdan da tartışma aslına bakarsanız orada başlamıştı. Yani bu sadece bir adalet adaletsizlik sorunu mudur? Yoksa çok daha başka büyük bir sorun mudur? Diye oradan tartışmaya başladım kendi kafamda. Ama bu öğretim yılının hemen başında 5 Eylül'de uluslararası bir takım veriler yayınlanmaya başlayınca çünkü dünyanın hemen hemen her yerinde Eylül ayında okullar başlamıştı ve çocuk yoksulluğuna ilişkin olarak da veriler paylaşılmaya başlanmıştı. Ben o zaman da bir dizi tweet atarak bu durumu anlatmaya çalışmıştım. Yani mutlaka ve mutlaka Türkiye'de okul çocuklarına bir öğün ücretsiz yemek verilmeli. Hatta sadece okul çocuklarına değil, öğretmenlere ve diğer çalışanlara da verilmeli. Hatta bu zorunlu tutulmalı. Çünkü isteyene verilmesi biçiminde söz konusu olduğunda bazı çocukların bunu almaktan utanacağı, yani diğerleri tarafından hor görülebilecekleri için gerçeğinden hareketle tüm çocuklara bunun zorunlu tutulması gerektiğini söylemiştim. Ve buna ilişkin olarak da aslında şimdi size kısaca okuyacağım bir iki tane tweetimi paylaşmıştım. Çünkü o tweetimde aslında çocuk yoksulluğunun ne kadar önemli olduğunu ya da beslenme sorunlarının da ne kadar önemli olduğunu söylüyorum. Birincisi şuydu, hemen şunu söyleyebiliriz. Yaşam boyu süren yetersiz beslenme sorununun, ki yoksul çocuklarda bunlar zaten çok net bir şekilde görülüyor, okullarda öğrencilere ücretsiz yemek vererek aşılabileceğini yazmıştım. Yemek dağıtılmak için oluşturulabilecek aynı sistemlerin ayrıca göz testleri içinde, diş kontrolleri içinde, yani çoklu amaçlar için kullanılabileceğini söylemiştim. Ücretsiz okul emeklerinin bedenleri olduğu kadar zihinleri de besleyebildiği bilimsel bir gerçek. İlk olarak birçok çocuğun açlık çektiği ülkede ücretsiz okul yemekleri okula gelmek için büyük bir teşvik yaratıyor. Yani bu dünyanın her yerinde böyle. Okulda ücretsiz yemek veriliyorsa çocukların okula gelme arzusu daha çok artıyor. Ailelerin de gönderme arzusu önemli bir şekilde artıyor. İkinci olarak beyin gelişimi için de çocukların yeterli gıda almaları gerekiyor. Bu da okul yemeklerine eklenebilecek bir takım temel mikro besinlerle desteklenebiliyor. Bu da bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuş durum. Üçüncü olarak daha iyi beslenen çocuklar öğrenmeye çok daha kolay odaklanabiliyorlar. Bunlar da bilimsel araştırmaların ortaya çıkardıkları şeyler. Bu da öğrenmelerini kolaylaştırıyor. Araştırmalar okul yemeklerinin gerçekten de bu olumlu etkileri yarattığını gösteriyor. Dördüncüsü, okullarda ücretsiz yemek sunumu aç ya da yetersiz beslenen çocukların dersleri aksatma ihtimalini de azaltıyor. Yani çocukların koordinasyon ve aslında odaklanmalarını da kolaylaştırıyor. Beşincisi, böyle programlar dünyanın pek çok yerinde öğle yemeğiyle biten okul saatlerini uzatmak için de bir yol olarak görülüyor. Bu da çalışan aileleri, yani hem annesi hem babası çalışan aileleri de rahatlatan bir durum. Altıncısı, daha fazla çocuğu okul yemeklerine yönlendirmek obezite oranlarını azaltabiliyor. Araştırmalar bunu da gösteriyor. Ki Türkiye'de de obezite sayısında ciddi bir artış var. Çocukları küçükken meyve ve sebzeleri yemeye teşvik etmek, onlara ömür boyu sürecek iyi alışkanlıklar da kazandırabiliyor. Yine araştırmalar, ücretsiz okul yemekleri sağlamanın okur yazarlık hızını, aritmetik puanlarını yükselttiğini, özellikle de kız çocuklarına yönelik iyileştirmelerin çok büyük olduğunu ortaya koyuyor. Ve Dünya Gıda Programı'nın bir raporuna göre yaklaşık 390 milyon okul çocuğu bir tür okul yemek programından yararlanıyor şu anda dünyada. Bu toplam ilkokul çağındaki tüm çocukların yaklaşık da yarısına eşit bir oran. Yani ücretsiz yemek sunum programları tabii ki ülkeden ülkeye değişiyor. Mesela Brezilya'da, Estonya'da, Finlandiya'da, İsveç'te tüm öğrencilere ücretsiz beslenme olanağı sağlanıyor. Çin öğrencilerinin yaklaşık dörtte birini besliyor ama şehirlerde değil, daha çok da yoksul kırsal kesimlerde herkesi buna zorunlu tutarak yapıyor. Ve Hindistan'da her gün her ülkeden daha fazla bedava yemek pişirildiği raporları var. Gün ortasında yemek programı denilen bir program var. 90 milyon çocuğa yemek veriliyor. Brezilya'da bu sayı 1 milyon. Yani 40 milyona öğrenciye ulaşan bir ücretsiz beslenme programı var. Öğretmenler ve öğrenciler birlikte yemek yiyorlar. Bir okul müdürü yemek paylaşmanın saygıyı da teşvik ettiğini, öğrencilerden duyulan saygı da teşvik ettiğini söylüyor. Şimdi bütün bunlar ortadayken Türkiye'ye baktığımızda bir derin yoksulluk yaşandığını söyledik. Üstelik bu derin yoksulluk kuşaklar arası da bir yoksulluk. Yani bir kuşak yoksulsa bir sonraki kuşak çok büyük bir ihtimal yoksul oluyor. Bir sonraki kuşak da yoksulluğuna devam ettiriyor. Bu çocuklar geleceğin de yoksul gençleri, yoksul orta yaşları, yoksul yaşlıları olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Şimdi böyle bir derin yoksulluk varken bunu da azaltabilmenin yollarından bir tanesinin gerçekten daha okul çağında bu çocuklara şu verdiğim örnekler ve sayısız diğer faydalarıyla birlikte ücretsiz bir öğle yemeğini vermek olduğu çok açık. Ama buna rağmen herhangi bir şey söz konusu değil. Hatta benim bildiğim bunu sağlamaya çalışan bazı belediyelerin bu tür çabaları da engellendi diye basında okumuştum. Yani bu anlaşılabilir de gerçekten bir şey değil. Hem bütçeden kaynak ayırmayacaksınız, hem 650 milyar liralık bir eğitim bütçesi ayırdık diyeceksiniz. En büyük şeyi ayırdık diyeceksiniz. Hem de çocuklara buradan herhangi bir şey vermeyeceksiniz. Bu arada çocuklara taciz de dahil olmak üzere çok sayıda onların aleyhine olabilecek durumda olan bir takım organizasyonlara, cemaatlere vesaire filan da buralardan kaynaklar aktaracaksınız. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Benim için de anlaşılabilir bir şey değil. Bu nedenle ben bu çağrıyı yazılarımda da destekledim. Yani mutlaka ve mutlaka bu düzen değişmeli ve bizim öğrencilerimize günde bir öğün öğretmenlerimizle ve diğer emekçi, kamu emekçileri, eğitim emekçileriyle birlikte ücretsiz yemek verilmeli. Bunun için gerekli kaynaklar da aslında çok da şeye gerek yok. Yani çırpınmaya vesaire filan da gerek yok. Vergi politikalarıyla da bu sağlanabilir. Genel olarak yoksulluğun azaltılmasına dönük işlemlerle de operasyonlarla da bunlar sağlanabilir. Bunu yapabilmek mümkün. Yani burada gerçekten iktidar olacak bir partinin bana kalırsa sınıfsal tercihleriyle ilgili bir şey karşımızda diye düşünüyorum. Ama buna dönük bir adım atılır mı bu arada zannetmiyorum. Yani böyle bir adımı atabilecek olanlar gerçekten bunu kendilerinde çok derinden hissedecek olanlardır. Yani bunun bir hak, çocukların hakkı olduğunu, yurttaşların hakkı olduğunu hak düzeyinde, bir insanlık hakkı düzeyinde kabul edenler ancak bunu yapabilirler. Ama bildiğiniz gibi sizin de son zamanlarda o da kalktı. Mevcut siyasal iktidar bunu daha çok hayırseverlik yardımları üzerinden ve dini bir takım referanslarla vermeye çalıştı. Ve burada da bunu oy devşirmesi aracı olarak kullandı. O nedenden dolayı yepyeni bir bakışa, yepyeni bir iradeye, yepyeni de paradigmalara ihtiyaç var diye düşünüyorum.
Evet. Yani iktidar onu bir sadaka ve yardım meselesini tercih ediyor. Kuşkusuz dediğiniz gibi oya evet. Dönüştürüyor. Onları bağlıyor kendine. Yani bugün bile yani anket yapanlar, seçimlerden anket yapanlar bazen yani önemli bir çoğunluğun, yardım alan yoksul çoğunluğun işte oyumuzu değiştirirsek, partimizi değiştirirsek ya da bu elimizden alınır mı? Bize yapılan yardımlar kesilir mi? Kaygısı yaşıyorlar. Ve o nedenle aslında iktidar iyi bir bağlantı kurmuş buradan, bağlamış vaziyette. Nitekim geçenlerde de işte parlamentoda sizin de ifade ettiğiniz öğrencilere bir öğün yemek meselesi, ücretsiz yemek meselesi reddedildi. Yani AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu kadar açık. Burada şunu aslında ifade etmek isterim hocam. Özellikle öğretmenler, öğretmen örgütleri, sendikalarımız başta olmak üzere kuşkusuz velilerimiz eğitime dair taleplerini, eğitime dair düşüncelerini ifade ederken, açıklarken aslında bu beslenme meselesini, okullardaki beslenme meselesini, yani bir öğün ücretsiz yemek meselesini hiç aksatmadan sürekli taleplerinin ilk sıralarında koyup hakikaten daha görünür, daha kamuoyunu oluşturacak bir biçime getirmeleri gerekir diye düşünüyorum naçizane.
Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu sınıflar arasındaki bölünmeyi ve çelişkileri de daha çok artırıyor bunlar yapılmadığı takdirde. Ve çalışan sınıfların, emekçi sınıfların çocuklarını daha da güçsüz, daha da bağımlı hale getiriyor. Yani iktidarlara da bağımlı hale getiriyor. El avuç açar duruma getiriyor. O nedenden dolayı bunların hak temelli olarak talep edilmesinde bana kalırsa da kesinlikle bir gereklilik söz konusu. Şimdi burada bir başka konu daha var tabii, ona da girmekte fayda var. Hani şeyi açıkladık, dedik ya bu bir sınıfsal bölünmüşlüğün, kapitalizmin ortaya çıkardığı bir sosyal sınıflara bölünmüşlüğün bir sonucudur demiştik. Sınıfsal bir meseledir demiştik ki doğru. İşçi sınıfının çocukları, emekçilerin çocukları daha çok yoksullar. Ama aslında dünyaya baktığınız zaman son zamanlarda literatüre giren başka tartışmalarda da şunları görebiliyoruz. Mesela Amerika'yı ele alalım. Amerika'da hangi etnisiteler, mesela beyazlar mı yoksa siyahiler mi yoksa efendim işte Latin Amerikalılar mı, kökenliler mi, Afro Amerikalılar denilen kesimler mi daha yoksul ya da onların çocukları mı daha yoksul beyazlara göre bakıldığında Orada da çok çarpıcı bir biçimde farklı kimliklerin, daha doğrusu ezilen kimliklerin, ikincil olarak kabul edilen ya da ötekileştirilen kimliklerin çocuklarının kendileri kadar yoksul oldukları gözüküyor. Ve Türkiye'de bu çok daha çarpıcı bir biçimde karşımıza çıkıyor. Bu gerçeği görmeden aslında politika üretebilme şansımız yok. Yani olayı sadece emek sermaye çelişkisi, onun kendi arasındaki kavga, onun bütçelere yansıması biçiminde ele almanın yeterli olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de sadece emek sermaye eşitsizlikleri, kavgaları, çelişkileri dışında, böyle bir ezme ezilme ilişkisi dışında başka sorunlar da söz konusu. Mesela biraz evvel sözünü ettik, kadınlar, kadın ezilmişliği, bunların en somut örneklerinden bir tanesidir. Kadın yoksulluğu erkek yoksulluğundan çok daha fazladır. Nitelikli kalıcı istihdamdaki kadın oranının %18, buna karşılık erkek oranının bunun iki katı olduğu bir ülkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla da bu kadın yoksulluğunun tabii ki çok olması beklenir bir şey. Aynı zamanda evdeki kadın emeğinin, ev içi kadın emeğinin de görünmediği, herhangi bir şekilde değerlendirilmediği, herhangi bir şekilde milli gelir hesaplarında dahi kabul edilmediği bir ülkeden söz ediliyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman işte bu farklı kimlikler, toplumsal cinsiyet eşitliği ya da eşitsizliğinin buralarda belirleyici olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine bir çalışma yayınlandı TÜİK'te İsmet Hocam. O çalışma da aslında bölgeler arasındaki gelir ve gelir dağılımı farklılıkları ve yoksulluk rakamlarını açıklamıştı. O çok çarpıcı. Aslında bizim çok fazla bir şey söylememize de gerek yok. Hemen ben size o TÜİK'in raporunun ben size bulgularından söz edeyim. TÜİK diyor ki 2021 yılı itibariyle Türkiye'de kişi başı düşmeyen diyorum ben. Düşen değil, düşmeyen. Çünkü kişi başına eşit düşmüyor bu. Ama ortalama olarak kişi başı gelir 37.400 lira. Türkiye ortalaması. Fakat bu İstanbul bölgesinde 51.765 lira. İzmir'de 47.595 lira. Ankara'da 46.516 lira. Buna karşılık Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de bu 18.278 lira. Yani bu çok net bir şekilde şunu gösteriyor. Bu sözünü ettiğimiz ve ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı bu bölgelerdeki kişi başı gelir, örneğin İstanbul'un ancak %35'i kadar, İzmir'dekinin %38'i kadar, Ankara'dakinin de %39'u kadar. Bu kadar çarpık bir farklılaşma aslında Türkiye'de bir başka sorunun daha olduğunu ortaya koyuyor. Bu bölgelerin insanlarının, ki bu bölgelerde yaşayanlar çok büyük ölçüde biliyorsunuz Kürtler, dolayısıyla bunların diğer etnisitelere göre çok daha yoksul olduklarını ortaya koyuyor. Tabii ki bunların çocukları da doğal olarak diğerleriyle kıyaslandığında göreli olarak daha yoksul olarak karşımıza çıkıyorlar. O halde bu sorunun da demokratik bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor ki en azından bu farklılıklar ortadan kaldırılabilsin.
Hocam zaten yıllar yıllar öncesinde, yani yakın zamandan bahsetmiyor, yıllar yıllar öncesinden beri Doğu'nun kalkınmamış, geri kalmışlığı, Doğu'nun mahrumiyetleri, Doğu derken kuşkusuz coğrafi olarak bölge ifade ediliyor. Doğu'da çalışmanın zorlukları, işte oraya ataması yapılan kamu görevlisinin gitmekte zorlanması, yani bir öğretmen atandığı zaman işte İzmir'e tayin çıktığı zaman herhalde ailece çok büyük bir mutluluk duyarlardı. Hala da öyledir. Ama Şırnak'a çıktı dediğin zaman nedeni olmalı bunların kuşkusuz. Esas olarak bir mahrumiyet söz konusu orada. Bir yoksulluk söz konusu orada. Daha değişik sorunlarda kuşkusuz var ama yani esas olarak dediğiniz gibi yoksulluk meselesi daha derin yaşanıyor orada. Görece diğer bölgelere göre daha farklı. Zaten bunu artık bir gerçek. Yani TÜİK bile bunu resmi olarak açıkladığına göre bunun tartışılır bir tarafı yok. Çocuk yoksulluğu derken dediğiniz gibi bir alt başlıkla buralara da değinmek gerekiyor. Yani her yerde çocuk aynı yoksulluğu yaşamıyor. Aynı derecede yaşamıyor. Aynı biçimde yaşamıyor. Farklı farklı. Yani İstanbul'da yaşayan bir çocuğun yoksulluğuyla işte Diyarbakır'da yaşayan bir çocuğun yoksulluğu ya da Edirne'de yaşayan bir çocuğun hatta işte Trabzon'da yaşayan bir çocuğun bölgesel coğrafi farklılıklar da kuşkusuz etkili burada. Etnisel de öyle. İnançlılar kuşkusuz etkili ama sonuçta temeli yoksulluk. Temeli sınırsal mesele. Bunu kabul etmek lazım. Temeli sömürü ağı. Başında da ifade edildiğim gibi kapitalizmin kanunlarının sonucu açıkçası. Bunu böyle söylemek lazım. Peki hocam şimdi başta ifade ettiniz. Yani bu kapitalizmin sonucu sonuçta yoksulluk. Bu her ülkede var. Yani kapitalizmin egemen olduğu dünyamızda artık öyle diyelim. Bir zamanlar böyle konuşmazdık işte. Sosyalist ülkeler hariç falan diye konuşurduk. Ama artık dünyada kapitalizm artık egemen bir sistem halinde. Bütün dünyada hegemonik bir halde. Amerika'da da yoksullar var. Almanya'da da var, Japonya'da da var, Hindistan'da da var, Güney Afrika'da da var, Türkiye'de de var kuşkusuz. Dünyada. Ancak belirgin özellikleri, belirgin farklılıkları yaşanıyor. Şimdi Türkiye'deki yoksulluğun kuşkusuz nedeni ifade ettiğiniz başta kapitalizm olması, onun doğal sonucu olması. Az önce yemek meselesinde ifade ettiğiniz gibi yani geçici çözümler, iyileştirici çözümler daha doğrusu öyle diyelim. İyileştirici bir takım adımlar konusunda neler yapılabilir? Özellikle çocuk yoksulluğunu yoksullukla bağlantılı olarak genel olarak neler yapılmalıdır?
Evet.
Kapitalizmi yok edip yıkıp sosyalizmi kurmaktan bahsetmiyorum. Oraya varacağız o başka bir şey.
Evet, şimdi mevcut sistem içerisinde acil olarak yapılması gerekenler var. Bir de sizin de sözünü ettiğiniz gibi daha radikal değişiklikler söz konusu. O radikal değişiklikleri bir kenara bırakırsak mevcutlar içerisinde yapılacak işler var. Biraz evvel de söyledim. Yani bir kere çocuklara ücretsiz bir öğün okulda yemek verilmesi. Bunun arkasına düşmek lazım ve bu talebi çok ciddi bir şekilde dillendirmek lazım. İkincisi tabii ki bu çocukların aileleri yoksul oldukları için, anneleri babaları yoksul oldukları için kendileri de yoksulluk çekiyorlar. Devlet de bunlara el uzatmıyor. O nedenden dolayı bu ailelerin yoksulluklarını azaltabilecek bir takım girişimlerde bulunmak lazım. Gelir dağılımı adaletsizliklerini yumuşatabilecek, azaltabilecek bir takım girişimler şart. Söyledik nüfusun %50'si ancak %14.7'sini alıyorsa geri kalan yani tepedeki %10'da %58'ini alıyorsa zaten çok da uzun fazla konuşmaya gerek yok. Buna bizim müdahale etmemiz lazım. Buna müdahale etmenin de çeşitli yolları var. Bunlardan bir tanesi işte gelir politikalarını ki bunların en önemlilerinden bir tanesi biliyorsunuz izlenen sosyal politikalar çerçevesinde gelirlerin belirlenmesi biçiminde olur. Ona müdahale etmek lazım. Şimdi siz 5500 liralık bir asgari ücret diyorsunuz ve bu ücret de zaten genel geçer bir ücret neredeyse haline gelmişse orada çok büyük bir sorun var. O halde ücret düzeylerinin ciddi bir şekilde yükseltilmesi lazım. Ama reel ücretlerin yükselmesi lazım. Yani sadece ücretlerin yükselmesi ve arkasından gelecek enflasyonla bu ücretlerin erimesinin hiçbir anlamı yok. Reel olarak ücretlerimizin yüksek olması lazım ve kalıcı olması lazım. İstihdamımızın da hem nitelikli olması lazım hem de güvenceli ve kalıcı olması lazım. Bizim yoksulluğumuzun azaltılabilmesi ve çocuklarımızın da yoksulluğunun azaltılabilmesi için bu şart. Yani gelir ve istihdam politikalarını çok ciddi bir şekilde gözden geçirmek, bu bağlamda sendikaları güçlendirmek, gerçek bir sınıf sendikacılığına yönelmek gibi çarelerden başka çaremiz yok. Sistem içi, düzen içi, büyük ölçüde de ekonomik mücadele gibi adlandırılabilecek bu mücadeleler aslında bunlarla başlıyor. Tabii bir de bunları destekleyecek yeniden bölüştürücü bir takım politikalara da başvurabiliriz. Yani burada bütçe politikaları işte sözünü ettiğim gibi ön plana çıkıyor. Yani birinci söylediklerim doğrudan üretim alanına müdahale, gelir politikalarına müdahale, insan onuruna yaraşır, yoksulluğu minimize eden ücretlerin verilmesi vesaire bunu destekleyebilecek sendikal güçlenmenin sağlanması, yasaların bu yönde geliştirilmesi, emeğin korunması, iş yerlerinin daha iyi çalışılabilir hale getirilmesi gibi çok sayıda önlem alınabilir. İkinci olarak da bütçe politikalarıyla bu yapılabilir. Ne yapılır? İşte söyledik, nitelikli, kaliteli eğitim, sağlık hizmetleri, efendim işte içme suyuna, temiz içme suyuna erişim, altyapıya erişim dahil olmak üzere kamusal hizmetleri artırmak lazım. Bu kamusal hizmetlerin arttığı ülkelerde hem emekçilerin yoksulluğunun, toplumun yoksulluğunun hem de çocuk yoksulluğunun azaldığını görüyoruz. Bu ağırlıklı olarak da Fransa dahil olmak üzere kuzey ülkelerinde bu çok somut bir şekilde kendisini gösteriyor. Yani ne kadar çok kamusal hizmete pay ayrılmışsa ve o kamusal hizmetlerin niteliği ne kadar iyi ise o ülkelerde yoksulluğun o kadar az olduğunu çok net bir şekilde, rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu nedenden dolayı örneğin işte Finlandiya'daki bir çocuk yoksulluğu Türkiye'deki çocuk yoksulluğunun 1/9 kadar bile değil. Yani bu o kadar somut bir örnek ki. Peki bunları nasıl finanse etmek lazım? Nasıl desteklemek lazım? İşte yine burada yeniden bölüştürücü politikalar gündeme geliyor. Vergi politikaları. Yani öyle vergi politikaları uygulamalıyız ki biz bugün olduğu gibi değil. Bugün vergiyi kimden alıyoruz biz? Vergiyi çok büyük ölçüde emekçilerden, ÖTV, KDV gibi dolaylı vergiler ağırlıkta. Gelir vergisinin dahi %65'ini yine ücretlilerden alıyoruz. Sermayeyi doğru vergilendirmiyoruz. Bakın önümüzdeki yıl 3,8 milyar trilyon liralık bir şey alınacak, vergi alınacak. Bunun %70'ine yakın kısmının yine emekçiler üzerinden alınacağını çok net bir şekilde biliyoruz. O halde buna müdahale etmek lazım ve ne yapmak lazım? Sermayenin vergi yükünü artırmak, emeğin vergi yükünü azaltmak lazım. Bunun için de KDV, ÖTV gibi vergilerin özellikle de zorunlu gıda maddeleri başta olmak üzere çocuk maması, çocuk bezi, kadın pedi ve aklımıza gelebilecek zorunlu olarak bizim yaşamsal anlamda ihtiyaç duyduğumuz her şeyin KDV'den, ÖTV'den muaf tutulması lazım. Onlarda bu tür vergilerin hiç olmaması lazım. Gönül bu tür vergilerin aslında bütünüyle kaldırmasını arzu eder ama böyle bir durum söz konusu değil, alternatifini yerine koyamadığınız sürece o zaman bunları buralarda en azından minimize etmek lazım. Peki neyi artırmak lazım? İşte burada artırılması gereken bir şey sermayenin üzerindeki vergiler. Mesela kurumlar vergisi. Bir zamanlar bu ülkede kurumlar vergisi %33'tü. Sizin de bildiğiniz gibi AKP iktidarları döneminde bu düşürüle %20'lere kadar düşürüldü. Günümüzde geçici olarak COVID sonrasında %25'e tekrar çıkartıldı. Ama hiçbiri efektif olarak da kurumlar %25 oranında vergi ödemiyorlar. O kadar çok muafiyet istisnaları var ki, indirimleri var ki o nedenden dolayı gerçekte bir vergi ödediklerine tanık olmamız mümkün değil. Kurumlar vergisini artıracaksınız. Peki başka ne yapabilirsiniz? İşte son dönemde ortaya çıktı. Bankalar %400'ün üzerinde kar elde etmişler. ISO şirketleri, o listesinde yayınlanan çok büyük şirketler, ISO 500'deki şirketler çok ciddi karlar elde etmişler. Aşırı kar vergisi alacaksınız. Aşırı kar vergisi özellikle bu dönemlerde ortaya çıkan bu gelir dağılımı adaletsizliği ve yüksek enflasyonun bu kesimlere sağlamış olduğu aşırı karlardan bahsediyoruz. Bunları vergilendiren bir kar vergisi, aşırı kar vergisi gündeme getirebilirsiniz. Üçüncü olarak bir servet vergisi gündeme getirebilirsiniz. Yani artan oranlı bir servet vergisi. Örnek veriyorum, bankada atıyorum işte 30 milyon lirasının üzerinde mevduatı olanlar en yüksek, en zenginlerden ki çok sayıda var böyle, inanılır gibi değil. Bir şeylere bir baksanız, servet dağılımı istatistiklerine şaşırıp kalıyorsunuz zaten. 29 tane dolar milyarderinin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Düşünün. Şimdi bunlardan giderek artan oranda, yani serveti arttıkça %3'den %5'e, %7'ye, %10'a kadar çıkan artan oranlı bir servet vergisi alabilirsiniz. Bu aldıklarınızı işte o bütçe potası içerisinde biraz evvel sözünü ettiğiniz gibi hem istihdam yaratmada, hem daha iyi gelirler sağlamada, hem de kadın, çocuk, işçi, emekçi yoksulluğu ya da bölgesel yoksullukları ortadan kaldırmada kullanabilirsiniz. Bu aslında ilerici vergi politikaları, ilerici harcama politikaları ya da ilerici bütçe politikaları dediğimiz politikalar bunlar. Bunlarla azaltabilirsiniz. Öbür türlü aslında bu tür somut programlarla halkın karşısına çıkmazsanız söyledikleriniz popülist söylemden öteye gitmez. Bugün maalesef de yaşananlar bunlar değil mi? Oysa özellikle bugün muhalefet partilerinin ne yapması gerekiyor? Bunları ete kemiğe büründürüp bu programı bizim önümüze koyması gerekiyor. Yani şunlar yapılacaktır ama bunlar için de şunlardan şöyle vergiler alacağım demesi lazım ama bildiğiniz gibi Şu ana kadar bunu özellikle altılı masa içerisinde de hiç öneren olmadı. Olabileceğini de çok açık söylüyorum. Düşünmüyorum çünkü bu birazcık daha farklı bir irade konulmasını ya da farklı sınıfsal tercihleri gerektiriyor. Ama kesinlikle yapılması gereken bu. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Yoksulluğu belki bütünlükle ortadan kaldıramayız. Çocuk yoksulluğunu bütünüyle ortadan kaldıramayız. Çünkü bütünüyle bunun ortadan kalkması bir sistem sorunudur. Kapitalizmin ortadan kaldırılmasını gerektirir. Ama hemen bugünden başlayarak yoksulluğun azaltılmasını sağlayabiliriz. Minimize edilmesini sağlayabiliriz. Büyük ölçüde azaltılmasını sağlayabiliriz. Bunun içinde elimizdeki araçlar, sistem içi araçlar dahi mevcut. Ama bu sadece ekonomik hak mücadelesiyle sınırlı bir mücadeleyle yapılabilecek bir iş değil. Bu ekonomik mücadelenin yanı sıra ciddi bir politik mücadelenin verilmesini gerekli kılıyor. Yani bu da iktidarın hedeflenmesini gerekli kılıyor. İşçi sınıfının iktidarı, emekçilerin iktidarı, çalışanların iktidarı ya da onların denetimindeki iktidarların yapabileceği işlerdir bu programlar. Bu programları hayata geçirebilmek mümkün. Bunun için ciddi bir irade gerekiyor. Bunun için ciddi de bir örgütlülük gerekiyor. Ama her şeyden evvel ihtiyacın bu olduğunu tespit etmek gerekiyor bana kalırsa.
Ben burada ifade ettiğim kuşkusuz politik bir örgüt gerekiyor, iktidar hedefli. Ama ben emek ve meslek örgütleri, sendikalarımız özellikle bu anlattıklarınızı aslında bir program haline getirse, şimdi seçime gidilen bu süreçte her partinin, her sınıfın, her çevrenin kendince bir takım düşünceleri ortaya çıkıyor. Basın yoluyla ya da başka yollarla. Aslında emek hareketi de sendikalarıyla, örgütlü güçleriyle bu ifade ettiğiniz çerçevede bir programı yüksek sesle dile getirmeli. Kuşkusuz politik olarak da partiler, yani sol partiler, halktan yana partiler, emekten yana partiler, yoksullardan yana partiler, adına ne diyeceksek artık ilerici partiler. Bunlar da kuşkusuz program yapmalı ama ben bu meselenin bir talep halinde, somut bir talep halinde aslında kamuoyunun gündeminde olmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi özellikle daraltacak olursak öğretmenler olarak bizler çocuk yoksulluğu meselesinde, çocuk beslemesi meselesinde, çocuk eğitim meselesinde çok doğal olarak çok hassasız, çok duyarlıyız. Ve sürekli bunun çözülmesi için, bunların hallolması için, bunların yaşadığı problemlerin hallolması için düşüncelerimizi ifade ediyoruz, görüşlerimizi ifade ediyoruz. Ancak bu yoksulluğun temeline inip doğru gidecek, en azından bir takım iyileştirmelerle halledecek meseleleri de yani kamuculuk gibi, bütçe meselesi gibi, vergi meselesi gibi meseleleri de aslında dillendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Son bir şey daha ifade edeyim hocam. Tam güncel bir şey olduğu için şimdi kamuoyunda az çok tartışılıyor ama asgari ücretin bir artırılma süreci var. Kuşkusuz asgari ücret en büyük sözleşme, en büyük top sözleşme. Yani bunu ben ilk DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan duymuştum. Asgari ücret görüşmeleri en büyük toplu sözleşme görüşmesidir derdi. Şimdi asgari ücret artırıldığında kuşkusuz bütün çalışanların ücretleri öyle ya da böyle etkileniyor. Etkilenmesi gerekiyor doğru olarak. Ve çalışanlar bir maaş artışı beklentisinde ama bir yandan da acımasız bir enflasyon, acımasız bir hayat pahalılığı gerçekten yaşamı yaşamaz haline getirmiş memleketi. Bu konuda ne dersiniz? Yani ücretler hani ücretler artarsa eğitim şeyde enflasyon da artar diyenler de oluyor ya, neredeyse aman para vermeyin kimseye, kimsenin maaşını artırmayın diyecekler ama siz genel olarak nasıl bakıyorsunuz mesela? Ücretlerin artırılması ne kadar artmalı, artmalı mı? Artınca enflasyonla ilişkisi nasıl kurulur, nasıl engellenir?
Aslında tam da bıraktığımız yerdeki tartışmayı sürdüren bir soru bu. Neden? Çünkü asgari ücret biliyorsunuz bu sene iki kez artırıldı. Yani yılın başına doğru 2022'nin başından geçerli olmak üzere %50'lik bir biliyorsunuz artış yapıldı. Daha sonra da %30 küsürlükte ikinci bir artış yapıldı. Peki işçilerin durumu iyileşti mi? Asla iyileşmedi. Aslında işçiler daha da kötüleştiklerini hissettiler, durumlarının kötüleştiklerini. Enflasyon çok yüksek bir şekilde seyrediyor. Yaşam maliyeti krizine dönüştü aslına bakarsanız kriz, hayat pahalılığı krizi. Yaşam maliyeti çok artmaya başladı. ve daha da ağırı belli bir noktadan sonra vergi dilimlerinde gerekli iyileştirmeler, yükseltilmeler yapılmadığı için de bir kısım aslında ücretlerimizde mali bir sürüklenmeye uğrayarak kayboldu gitti. Şimdi yeniden artacak. İşte 8 bin liranın üzerine çıkar diyenler var, 10 bin lira olur diyenler var, 12 bin 500 lira talep edenler var. Sanırım DİSK 11 bin küsur civarında bir şey talep ediyor yanlış hatırlamıyorsam vesaire vesaire. Bunlar çok önemli şeyler ve işçilerimizin de milyonlarca insanın da tabii ki beklediği şey. Çünkü bugün gerçekten 5500 liralık ücretlerle geçinebilmek mümkün değil. Ama acaba önümüzdeki yılın Ocak olmasa da Şubat ayında bir dejavu yaşayacak mıyız? Tıpkı bu senenin Ocak-Şubat ayında yaşadığımız gibi bir dejavu yaşanacak mı? Yaşanmasından korkuyorum ben bunun. Çünkü enflasyonun söylendiği gibi aşağıya indirilebilmesi beklendiği ölçüde mümkün değil. Bakın OECD dahi en iyi ihtimalle olduğunu söylüyor. 2023'te enflasyonun %44 olduğunu söylüyor. Oysa İktidar %25, %26 civarında biliyorsunuz bir hedef koymuş durumda. Yani %50'ye yakın en iyi ihtimalle bir enflasyondan bahsediyoruz ki ben enflasyonun yönünün bu kadar aşağıya doğru gidebileceğini çeşitli ekonomik göstergeler nedeniyle çok da mümkün görmüyorum. Yani enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. Enflasyon yüksek kalmaya devam ettiği sürece bizim elde ettiklerimizle reel olarak durumumuzu iyileştirebilmemizi sağlayabilmek mümkün değil. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. O zaman hiç ücret artışı talep etmeyelim. Bunun için de mücadele edelim. Hayır hayır böyle bir şey kesinlikle söylemiyorum. Baştan da söylediğimiz gibi sadece asgari ücret değil. Bugün öğretmeni de geçinemiyor, öğretim üyesi de geçinemiyor, orta hallisi de geçinemiyor. Gerçekten çok zor durumdayız. Bu nedenden dolayı tabii ki ücretlerin artırılması lazım. Ama ben bunun tek başına çözüm olmayacağının altını çizmeye çalışıyorum. Birinci boyutu bu. İkinci boyutu asgari ücretteki artış enflasyona yol açar mı? Bu literatürde de bir tartışma konusu biliyorsunuz. Ama bu aslında üzerinde tam olarak anlaşma sağlanmış bir konu değil. Son zamanlarda Batı dünyasından bunun böyle olmayacağına ilişkin, Amerika'dan ve Avrupa'dan yani asgari ücretteki ya da ücretlerdeki artışın enflasyonu artırmayacağına ilişkin çok sayıda çalışma geldi. Türkiye'ye bakarsak, Türkiye'de ben böyle bir artışın genel olarak enflasyon üzerinde ciddi bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Yani artırıcı etkisi olabileceğini düşünmüyorum. Ama şunu tabii ki görmekte fayda var. Türkiye'de üretimin önemli bir kısmı da küçük işletmeler tarafından yapılıyor. Yani 3-5 kişilik işletmelerden bahsediyoruz. Ve bunların yanında da tabii ki bir patron yanında da birkaç tane çalışanı var ve bunların kar marjları da sınırlı olduğu için böyle bir asgari ücret artışı söz konusu olduğunda bunlar şeye yansıtamayacaklar bunu. Fiyatlara yansıtamayacaklar. Çünkü öyle bir güçleri yok. Küçük işletme oldukları için öyle bir güçleri söz konusu değil. Piyasaların bunu kabul edebilmesi söz konusu değil. Bu sefer ne olacak? Bu sefer aslında bu tür işletmelerin giderek iflasla karşılaşmaları durumu söz konusu olabilir. Yani bir takım önlemler alınmaz ise eğer böyle işletmelerde kapanma söz konusu olabilir. İşsizlik sayısında bir artış söz konusu olabilir ama bu da zaten bu meselenin kaçınılmaz bir gerçeği olarak karşımıza çıkar. Son itibariyle şunu söyleyebilirim ben çok net olarak. Bir, bu asgari ücret bir kere çok düşük. Bana kalırsa gerçekten 11 bin, 12 binin altında bir şey asgari ücret artışı kabul edilmemeli. Yani asgari ücretin o düzeylerin altındaki düzeyi kabul edilmemeli. Ama sizin de bildiğiniz gibi iktidara yakın bir sendika daha işin başında bir alt sınırı açıklayarak bu oyunu başka türlü sürdürdü. Ki iktidarın eline de bunun biraz üzerine çıkarak bakın biz size işçilerden istediğinden daha fazlasını vereceğiz gibi bir poz sağladı. Danışıklı dövüş müydü bilerek bilmeden mi yaptıklar bilemiyorum ama bu bununla sonuçlandı. Bunun mücadelesini vermek lazım. Bunun mücadelesini vermemiz lazım ama şunu da bilmemiz lazım. Bu sadece biz paradigmanın bir kısmıyla bir dinamiğiyle oynayabiliriz. Güçlü bir sendikacılık, güçlü bir işçi hareketi, bunun arkasından yürüyenler asgari ücreti yükseklere çıkarabilirler. bu paradigmanın sadece bir kısmını kontrol edebiliriz omuza kısmıyla. Ama yaşam maliyeti ya da hayat pahalılığı ya da refah düzeyimiz sadece bizim gelir düzeyimizle sınırlı değil, biliyorsunuz. Onu etkileyen başka faktörler de var. Mesela bunların başında enflasyon geliyor, fiyat hareketleri geliyor. Onları biz belirleyemiyoruz, bizler etkileyemiyoruz. O tamamen makro izlenen politikalar yüzünden ortaya çıkan bir şey ve doğrudan da siyasal iktidarda olmayı gerektiren şeyler. Yani kısacası şunun altını çizmekte büyük fayda var. Tek başına ekonomik mücadelenin başarıya ulaşması uzun vadeli olarak mümkün değil. Bu mücadeleyi sürdürmek lazım. Sonuna kadar bu taleplerin arkasında durmak lazım. Hiç kuşku yok buna. Ama bu işin nihayetinde çözümünün de, tabii bu benim şahsi görüşüm, bir politik mücadele olması gerektiğinde işçi sınıfının farkına varması lazım. Böyle olmadığı takdirde eğer bütün meseleyi daha fazla hak elde edebilmek ya da daha yüksek zam, daha yüksek getiri sağlayabilmek olarak indirgediğimizde işte bu şeyde son yapılan sınavlarda çok büyük bir çoğunlukla öğretmenlerin, değil mi, sınava girmesi gibi bir sonuçla karşı karşıya kalırız. Çünkü her biri 2-3 bin liralık bir zam elde edebilmek için girdiler ve bunu da biz ekonomik hak olarak görüyoruz. Bu da bizim hakkımızdır diye girdiler. O zaman bunları nasıl eleştirebilirsiniz ki? Eleştirme şansınız yok. Ama bunların o politik bilince sahip olmaları durumunda, ki öyle girmeyen binlerce, on binlerce öğretmen de söz konusu oldu. Evet. Onlar duruşlarını gösterdiler. İşte ben diyorum ki bu ikinci duruştur bizi zafere götürecek olan, nihai olarak kurtaracak olan bizim bu ikinci duruşumuzdur. Yoksa biz her yılın bir kez ya da iki kez, önümüzdeki yıl iki kez olacağını tahmin ediyorum. Evet, böyle gene biz koşturacağız, gene bu işin derdine düşeceğiz. Sonra tekrar ücretler erimeye başlayacak. Bizden ya enflasyon biçiminde ya vergiler biçiminde geri alınacak. Sonra seneye biz tekrar bu işin peşinden koşacağız. Bu kısır dengeye de bir ne yapmak lazım? Son vermek lazım. Ama son sözüm de şu olsun, bu dediğim gibi hak mücadelesini küçümsediğim anlamına gelmesin. Tam tersine ekonomik ve demokratik mücadele çok önemli.
Politik mücadele
katmanlarını içine katar. Farklı görüşten işçileri, emekçileri birleştirir. Ama nihayetinde kurtuluşumuzun da aslında politik mücadele olacağının bilincinde olmanız gerekiyor.
Çok teşekkür ederim hocam. Çok çok çok güzel bir sohbet oldu. Sağ olun, var olun. Aslında çok daha uzun konuşulacak şeyler. Aslında bu toplumun çok kesiminde konuşulması gereken konular bunlar. Gündem yapmak gerekir. Özellikle son vurgunuz, yani ekonomik demokratik mücadelenin politik mücadeleye evrilmesi meselesi, politik mücadelenin önemi meselesi. Ben aslında yoksulluğumuzu, düzeni, sistemi anlattığımızda koşulların o kadar olgunlaştığını görüyorum ki, nesnel koşulların o kadar olgunlaştığını görüyorum ki, yani işçi sınıfının nicel büyüklüğüne bakıyorsun, işte herkesin yoksullaştığı, mülksüzleştiği bir ülke, mülksüzler ülkesi haline döndük neredeyse. Bu mülksüzler aslında bir irade gösterip de ayağa kalkması için aslında koşullar var, ama işte hani bu şey meselesi, helva mı derler, hani şeker var, un var, helva yapın meselesi. Orada kilitleniyor. Umarım bunlar da...
İsmet Hocam bir cümleyle eklememe izin verin. Çok doğru söylediniz. Şimdi bu mücadelenin birlikte yürüyebilmesi ve herkesin bunun içerisine katılabilmesi için ülkede bir barış ortamının da tesis edilmesi lazım. Biliyorsunuz savaşlar milliyetçiliği ve ötekileştirmeyi çok kolaylaştırdığı için, işçi sınıfının mücadelesini de böldüğü için de gündeme geliyor. O nedenden dolayı bizim mücadelemiz sadece ekonomik, demokratik ve politik mücadele değil, bir barış mücadelesidir aynı zamanda. Yani bunları birbirinden ayırt etmeyelim. Barış ortamında bunları yürütebiliriz. Barış ortamında güçlü sendikalarımız olur. Barış ortamında güçlü hak taleplerini en yüksek sesten dillendirebiliriz. Ama savaş ortamında bunu yapabilme şansımız yok. Hem emekçilerin hem de çocukların en yoksul olduğu dönemler ve ülkelerin, savaşların tahrip ettiği ülkeler diye dönemler olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor.
Çok teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar diliyorum.
Size de iyi akşamlar olsun. Ben de teşekkür ediyorum beni bugün davet ettiğiniz için. Tamam. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Evet, bu akşam programımız burada bitiyor. Bitti daha doğrusu. Sevgili hocamız Mustafa Durmuş hocamız yoksulluk meselesinden, çocuk yoksulluk meselesine, toplumsal sorunlara dair çok değerli fikirleriyle bizi aydınlattı. Çocuk yoksulluğunun esas olarak genel yoksulluğun bir parçası olduğunu, bunun da bir sistem meselesi olduğunu ifade etti. Ancak Türkiye'deki yoksulluğun özellikle OECD ülkeleri arasında çok çok önde olduğunu, yani ikinci derecede olduğunu, ikinci olduğunu, derin bir yoksulluk yaşadığımızı, toplumun büyük bir kesiminin yoksulluk sınırının altında bir ücrete sahip olduğunu ifade etti. Özellikle bütçe meselesi ve kamuculuk meselesinin altını çizdi. Yani kamucu bir takım politikalarla, programlarla yoksulluğun da, çocuk yoksulluğunun da iyileştirici bir takım çözümlere kavuşturulabileceğini ifade etti. Bütçe meselesinde özellikle halktan yana, yoksullardan yana, emekçilerden yana eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok alanda gıdaya erişim, beslenme meselesi olduğu gibi birçok meselesinde bütçenin ayrılması gerektiğini ifade etti. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine baktığımızda çocuklarımızın beslenmesine dair hiçbir ayrılan bir para yok. Özellikle son dönemde yaygın bir biçimde tartışılan, kamuoyunda tartışılan ve meclis gündemine de getirilen okullarda çocuklarımıza, öğrencilerimize bir öğün yemek meselesini Mustafa hocamız zorunlu bir yemek olarak ifade etti. Ve bu yemeğin öğretmenler ve çalışanlarla öğrencilerin birlikte yemesi gerektiğini, bunun çeşitli faydaları olacağını söyledi. Sadece öğretmenlerin yemek yeme meselesinden öte birlikte yemek yemenin çeşitli faydaları olacağını söyledi. Bunu zorunlu hale getirilmesi söyledi. Yoksulluğun bölgesel, etnik, toplumsal, sosyal çevrelere göre değiştiği, ülkeler arasında da göreceli farklılıklar olduğunu ifade etti. Ve sonuç olarak da yoksulluğu kökten yok etmenin, kaldırmanın ancak bir sistem değişikliğiyle olabileceğini, bunu da işçilerin, işçi sınıfının, emekçilerin, halkın, yoksulların iktidarıyla ancak mümkün olabileceğini söyledi. Ekonomik, demokratik mücadelelerin çok kıymetli olduğunu, hak mücadelesinin çok kıymetli olduğunu ama bu mücadelelerin politik bir mücadeleyle bütünleşmesi gerektiğini ifade etti. Bu akşam programımızı böyle tamamlıyoruz. Bir başkaki programda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum.